Ayrım 7, sayfa 41. Ünite 7, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ekonomik gelişmeler. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında ekonomik durum. 1879 yılında Ahmet Mithat, iktisadi konularda yazdığı yazılarını Ekonomi Politik adlı kitapta toplamıştır. Yazılarında azınlıkların denetiminde Osmanlı ekonomisinin nasıl yağma edildiğini, Müslümanların nasıl ekonomi yönetimi dışına itildiğini anlatmaya çalışmıştır. Bunun dışında Osmanlı Devleti'nde ilk iktisat kitabının yazılması ve basılması 1881'de Ohannes Efendi tarafından gerçekleştirildi. Yazar bu kitabını hocalık yaptığı mektebi mülkiyede okutmuştur. Kitap büyük ölçüde Adam Smith'in görüşlerini tekrarlayan ve savunan bir nitelik taşıyordu. Sakızlı Ohannes Efendi ve Portakal Mikail Paşa, mektebi mülkiyede verdikleri derslerde Osmanlı Devleti için sanayileşmeyi kaynak israfı sayıyorlardı. Yüzyılın sonunda ise M. Cavit Bey, iktisat ilkelerine ters düşen bir sanayileşme ülkeyi yoksullaştıracaktır, diyordu. 20. yüzyılın başlarında Batı Avrupa'da kişi başına ortalama gelir 170 dolar iken Osmanlı İmparatorluğu'nda yaklaşık 44 dolardı. İstanbul'da 66 dolara yükseliyor, Irak'ta 35 dolara düşüyordu. 1914 yılı sonuna göre başlıca büyük kentlerin nüfusları: İstanbul 1.122.000, İzmir 198.000, Bursa 76.000, Adana 64.000, Konya 49.000, Ankara 27.000. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında ekonomik durum. Tarım. Kurtuluş Savaşı öncesi Osmanlı Devleti'nde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toprak insan ilişkileri feodal düzen içindeydi. Aşar vergisi ve mültezimlik tarımda modernleşmeyi engellemişti. Ulaşım ve haberleşme yetersizliği çiftçinin iç piyasaya yönelik üretimle yetinmesine neden olmuştu. Meraların geniş olması hayvancılığı yaygın hale getirmişti. Osmanlı toprak düzeni işlemez hale gelmişti. Ağalar, tefeciler özellikle doğu bölgelerinde köylüyü üzerinde çalıştığı topraklarla birlikte sahiplenmişlerdi. Köylü maraba, yani yetiştirdiği ürün üzerinden pay alan üretici konumundaydı. 1838 Balta Limanı Antlaşması sonrası İngiliz malları ithal edilmiş ve yerli üretim azalmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında insanların askere alınması ve hayvanların orduya verilmesi tarımı olumsuz etkilemiştir. Sanayi. 1810'da Beykoz tesislerinde askeri malzeme olan çizme, palaska, fişeklik ve benzeri üretilmeye başlandı. 1835'te çuha, fes, battaniye üretmek üzere fesane tesisleri kuruldu. Kadife, ipekli kumaş, saten, tafta üretmek için 1845'te Hereke fabrikası kuruldu. 1850'de Bakırköy bez fabrikası kuruldu. 1892'de Yıldız çini fabrikası kuruldu. Sanayi faaliyetleri yabancıların ya da azınlıkların elindeydi. Türkler ancak 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra ekonomik ve sanayi faaliyetle ilgilenmeye başladılar. Yerli malını koruma amacıyla 1913'te geçici bir sanayi kanunu çıkarıldı. Ancak bu yasadan da çoğunlukla yabancılar ve azınlıklar yararlandı. İlk elektrik enerjisi istasyonu 1902'de Adana'da kuruldu. 1913'te İstanbul'da kuruldu. Cumhuriyet döneminin ilk elektrik santrali 1948'de Etibank tarafından kuruldu. Ulaştırma, demir yolu hatları. Anadolu demir yolu İstanbul-İzmit-Eskişehir-Ankara, Bağdat hattı Eskişehir-Afyon-Konya-Adana-Halep, Mersin-Tarsus-Adana, İzmir-Bandırma, Bandırma-Bursa, İzmir-Aydın-Afyon. Bu hatların tamamı yabancı şirketlerce işletilmekteydi. İlk demir yolu imtiyazı 1856'da İngiltere'ye İzmir-Aydın hattı için verildi. Almanlara ilk demir yolu imtiyazı 1888'de verildi. Cumhuriyet döneminde bir yasa ile demiryolu işletmeleri devlet tekeline alınmıştır. 1919-1920 döneminde 5 ana karayolu vardı. Bağdat Karayolu, Samsun, Amasya, Sivas, Harput, Musul, Konya, Ereğli, Kayseri, Malatya, Harput, Diyarbakır, Kayseri, Sivas, Halep, Urfa, Diyarbakır, Trabzon, Bayburt, Erzurum, İran yolu. Buharlı gemilerle Osmanlı Devleti ilk kez 1826'da İngiltere'den aldığı gemiyle tanışmıştı. Bu gemi padişaha Boğaz'da gezmesi için alınmıştı. 1844'te iki vapur Boğaz'da sefere kondu. Fevaidi Osmaniye adı verilen deniz yolu işletmesi kuruldu. Kabotaj hakkına sahip olmayan Osmanlılarda deniz ticaret filosu gelişmedi. 1878'de Galata Köprüsü demir köprü olarak yapıldı. 1874'te Karaköy tünel yeraltı treni hizmete girdi. İlk düzenli posta teşkilatı 1840'da kuruldu. 1855'te telgraf, 1908'de de telefon hizmete girdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında ekonomik durum, devamı, dış ticaret. Osmanlı Devleti kapitülasyonlar nedeniyle serbest dış ticaret rejimini benimsemek zorunda kalmıştır. Osmanlı Devleti tarım ürünleri ve bazı madenler ihraç eden temel tüketim malları, diğer sanayi malları ile demiryolu malzemesi ve silah, cephane ithal eden bir dış ticaret yapısı içindeydi. Dış ticaret İstanbul dışında İzmir, Mersin, İskenderun, Samsun ve Trabzon limanlarından gerçekleşiyordu. 1898 yılında Alman İmparatoru II. Wilhelm, Abdülhamit'i İstanbul'da ziyaret etmiş ve Almanya ile ticari ilişkilerde bu olay dönüm noktası olmuştur. Özellikle demir yolu alanında Almanlara büyük imtiyazlar tanınmıştır. Cumhuriyet döneminde ise ABD ile yakınlaşma tercih edilmiştir. Osmanlı Devleti'nde para ve banka. Osmanlılarda ilk para 1327'de Orhan Bey zamanında kestirilen gümüş akçedir. Bu para Fatih dönemine kadar kullanılmıştır. Fatih Sultan Mehmet döneminde ilk Osmanlı altın lirası olan sultaniler basılmıştır. Böylece piyasada çift metal para sistemine geçilmiştir. 9 Ocak 1881'de Osmanlı lirası para birimi olarak yasalaşmıştır. Osmanlı-Rus Savaşı'nın finansmanında kullanılmak üzere 1809 yılında beşlik ve altılık diye adlandırılan yeni para çeşitleri piyasaya sürülmüştür. Osmanlı Devleti'nde ilk kağıt para, KİME uygulamasına 1840 yılında geçilmiştir. Banknot kağıt para olarak ilk kağıt para 1915'te tedavüle çıktı. İlk yabancı banka İngiliz Sermaye Grubu'nun kurduğu Banki Osmani'dir. İkinci yabancı banka Kredi Lyon'dur. 1906'da Orient Bank, 1905'te Deutsche Bank, Alman bankaları olarak piyasaya girdiler. 1911'de Banco di Roma, 1919'da Banco Commerciale Italiana devreye girdi. Osmanlıların ulusal bankacılık girişimi Mithat Paşa önderliğinde 1863'te Ziraat Bankası ve 1868'de Emniyet Sandığı ile başlamıştır. Memleket Sandığı ile Ziraat Bankası'nın temelleri atılmıştır. Yerli sermaye ile ilk banka İtibarı Milli Bankası adıyla 1917'de kuruldu. Kamu maliyesi. Osmanlı Devleti'nin temel gelir kaynağı şer'i vergilerdir. Zaman içinde örfi vergilere de yer verilmiştir. Ülkede tek hazine, tek bütçe ilkeleri 1856'da yürürlüğe kondu. 1876 Anayasası ile vergilendirmenin kanuna dayalı olması ilkesi getirildi. 1881 yılında yürürlüğe giren Muharrem Kararnamesi ile Osmanlı Maliyesi Duyun-u Umumiye'nin denetimine girdi. Milli mücadelenin finansmanında iç kaynaklar. İstiklal Savaşı sırasında gönüllü milis teşkilatının iaşe, ibate ve silahlandırma giderlerinin karşılanmasının bir esasa bağlanması Erzurum ve Sivas kongrelerinde görüşülmüş ve bazı kararlar alınmıştır. Buna göre kazalarda maliye teşkilatı ve levazım kurulacak, milis kuvvetlerinin giderleri bu örgütlerce karşılanacak. Şahıs ve aileden alınacak yardım miktarları mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti tarafından verilecek mali belgelere dayandırılacak. Yardım yapmaktan kaçınacak kişilere verilecek cezayı ilgili milis komutanı belirleyecek. 100 lira nakdi bedel ödeyenler 3 ay askerlikten muaf tutulacaktı. Ankara'da TBMM kurulduktan sonra ilk mali karar halkın Osmanlı Devleti'ne ödediği vergilere el konulması olmuştur. 5 Ağustos 1921'de TBMM Mustafa Kemal Paşa'ya başkomutanlık yetkisini vermiştir. Mustafa Kemal Paşa 7-8 Ağustos 1921 tarihinde yayınladığı Tekalif-i Milliye emirleriyle mal ve hizmetlerin teminine çalışmıştır. Sonuç olarak Kurtuluş Savaşı'nın finansmanı vergileme, el koyma, borçlanma ve dış kredi gibi kaynaklarla gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet döneminde ilk banka. İş Bankası 1924'te kurulmuştur. 1925 yılında Sanayi ve Maden Bankası kurulmuştur. 1925 yılında aşar vergisi yürürlükten kaldırılmıştır. 1927 yılında Teşvik-i Sani Kanunu ile sanayi yatırımları canlandırılmaya çalışılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında demir yolu yapımına öncelik verilmiştir. 1930'da Merkez Bankası kurulmuştur. 1. Mustafa Kemal Atatürk 7-8 Ağustos 1921'de Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın sürdürülmesi için çeşitli mal ve hizmetlerin sağlanması amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir? A. Tekalifi Milliye emirlerinin yayınlanması, B. İthalat ve ihracatın yeni düzene kavuşturulması, C. Para basma kararının alınması, D. Banka kurulması kararının alınması, E. Yabancı bankalardan borçlanılması. Yanıt A. Tekalifi Milliye emirlerinin yayınlanması. 2. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminden önce 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tarım sektöründe görülen özelliklerden biri değildir? A. İçe dönük üretim yapılması. B. Rum ve Ermenilerin geniş topraklar satın alması. C. Tahıl ithalatına başvurulması. D. Toprakların tümünün devlet mülkiyetinde olması. E. Devletin çiftçiyi koruyucu önlemler almaması. Yanıt D. Toprakların tümünün devlet mülkiyetinde olması. 3. Meclis-i Mebusan ve Ayan Meclisi'nin toplanamaması nedeniyle hangi yılın bütçesi onaylanamamıştır? A. 1916, B. 1917, C. 1918, D. 1919, E. 1920. Yanıt D. 1919. 4. Lozan Antlaşması ile Osmanlı borcu olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne düşen pay ne kadardır? A. 55 milyon lira, B. 75 milyon lira, C. 95 milyon lira, D. 115 milyon lira, E. 145 milyon lira. Yanıt D. 115 milyon lira. 5. Küçük sanayi, teşvik ve yerli malını koruma amacıyla 1913 yılında çıkarılan Geçici Sanayi Kanunu'nda aşağıdakilerden hangisi yer almıyordu? A. Vergi muafiyeti, B. Bedava arazi, C. Geçici güvenlik muafiyeti, D. Kamunun öncelikle bu tesislerin ürünlerini satın alma zorunluluğu, E. Azınlıklar ve yabancılar öngörülen yeni ayrıcalıklardan yararlanamaz. Yanıt E. Azınlıklar ve yabancılar öngörülen yeni ayrıcalıklardan yararlanamaz. 6. Osmanlı Devleti'nde 1917 yılında yerli sermaye ile kurulan ilk banka aşağıdakilerden hangisidir? A. İtibarı Milli Bankası, B. Bankı Osmani, C. Bankı Osmani Şahane, D. Milli Aydın Bankası, E. Türk Ticaret Bankası. Yanıt A. İtibarı Milli Bankası. 7. Osmanlı Devleti'nde ilk kağıt para uygulaması, KİME, hangi yıl gerçekleştirildi? A. 1453, B. 1801, C. 1840, D. 1856, E. 1876. Yanıt C. 1840. 8. İlk demir yolu imtiyazı 1856'da İzmir-Aydın hattı için hangi ülkeye verildi? A. İngiltere, B. Almanya, C. Fransa, D. Rusya, E. İtalya. Yanıt A. İngiltere. 9. Osmanlı Devleti'nde ilk elektrik enerjisi istasyonu 1902'de nerede kurulmuştur? A. Adana, B. İzmir, C. İstanbul, D. Mersin, E. Tarsus. Yanıt A. Adana. 10. Osmanlı Devleti'nde ülke içinde gümrük birliği oluşması ve ulusal düzeyde pazar genişlemesi hangi tarihte mümkün olabilmiştir? B. 1835, C. 1845, D. 1873, E. 1892. Yanıt D. 1873. 11. Osmanlı Devleti'nde büyük kentlerdeki az sayıda sanayi faaliyetler yabancıların ya da azınlıkların elindeydi. Müslüman Türkler gerçek anlamda ekonomik faaliyetlerle ancak ne zaman ilgilenmeye başlamışlardır? A. Tanzimat döneminde, B. Birinci Meşrutiyet döneminde, C. İkinci Meşrutiyet'ten sonra, D. Balkan Savaşları'ndan sonra, E. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Yanıt C. İkinci Meşrutiyet'ten sonra. 12. Osmanlı Devleti'nde Fatih dönemine kadar kullanılan ilk para olan gümüş akçe hangi padişah döneminde basılmıştır? A. Osman Bey, B. Orhan Bey, C. 1. Murat, D. Yıldırım Beyazıt, E. Mehmet Çelebi. Yanıt B. Orhan Bey. 13. Aşağıdakilerden hangisi küçük sanayiyi teşvik ve yerli malı koruma amacıyla çıkarılan geçici sanayi kanunu hükümleri arasında yer almaz? A. Vergi muafiyeti, B. Geçici gümrük muafiyeti, C. Bedava arazi uygulaması, D. Yasadan sadece sınırlar içerisindeki Türklerin yararlanması, E. Kanunun geçerli olduğu tesislerin ürünlerini öncelikle kamunun satın alma zorunluluğu. Yanıt D. Yasadan sadece sınırlar içerisindeki Türklerin yararlanması. 14. Milli mücadele öncesi Osmanlı tarımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toprak-insan ilişkileri feodal düzen içindeydi. B. Ulaşım ve haberleşme yetersizliği çiftçinin içe dönük üretim yapmasına neden olmuştu. C. Toprak mülkiyeti sisteminin karışıklığından dolayı kendini güçlü hisseden her kişi ve grup hazine topraklarına el koyabiliyordu. D. Hemen her bölgede tahıl ekimi belirleyici durumdaydı. E. Mera alanının oldukça dar olması hayvancılığın yaygın hale gelmesini engelliyordu. Yanıt E. Mera alanının oldukça dar olması hayvancılığın yaygın hale gelmesini engelliyordu. Ünite 8. Yeni Türk Devleti'nin ilanı. Lozan'dan Cumhuriyete. Mudanya Mütarekesi. 11 Ekim 1922. Mudanya Konferansı'nda Türkiye'yi İsmet Paşa temsil etmiştir. Konferansa İngiltere, Fransa, İtalya katılmış, Yunanistan katılmamıştır. Mütareke görüşmeleri 3 Ekim'de Mudanya'da başlamış, 11 Ekim'e kadar devam etmiştir. Mütareke 11 Ekim 1922 günü imzalanmıştır. İmzalanan protokole göre Doğu Trakya'nın tahliyesine sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlanacak ve 15 gün içinde tamamlanacaktır. Yunanlılar çekildikçe idareyi müttefiklere, onlar da Türklere bırakacaklardır. Yunan birliklerinin çekilmelerinden sonra 30 gün içinde müttefikler de Trakya'yı tamamen boşaltacaklardır. Mütareke 15 Ekim 1922 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Lozan Konferansı'nın toplanması. 13 Kasım 1922'de barış görüşmelerini Lozan'da başlatmayı kararlaştıran müttefik devletler 27 Ekim 1922'de konferansa Türk tarafında ikilik çıkarmak amacıyla Ankara hükümeti ile birlikte İstanbul hükümetini de davet etmişlerdir. 29 Ekim 1922'de Tevfik Paşa TBMM'ye gönderdiği bir telgrafla konferansa birlikte katılmayı teklif etmiştir. Bu teklif TBMM'de şiddetli tartışmalara neden olmuş, saltanatın kaldırılması gündeme gelmiş ve 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılmıştır. Lozan görüşmelerinde Türk Delegasyonu Başkanı İsmet Paşa olmuştur. Heyette ayrıca ikinci delege Sağlık Vekili Dr. Rıza Nur, Mali Müşavir olarak Hasan Saka ve Celal Bayar bulunmaktaydı. Konferansa Türkiye ile birlikte İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Japonya, Romanya ve Yugoslavya bütün maddeler üzerinde söz sahibi olarak, Sovyet Rusya ve Bulgaristan ise yalnızca boğazlarla ilgili görüşmelere katılmak üzere, ABD ise gözlemci sıfatıyla katılmıştır. Lozan Konferansı'nda görüşülen meseleler. Lord Curzon'un başkanlığında 20 Kasım 1922'de toplanan Lozan Konferansı'nda meseleleri incelemek üzere 3 komisyon kurulmuştur. Birinci komisyon topraklara, askerliğe, boğazlara, ikinci komisyon Türkiye'de yabancıların tabi olacağı rejime, üçüncü komisyon ise iktisadi ve mali meselelere ait konulara bakacaktı. Sınırların tespiti. Suriye sınırı 20 Ekim 1921'de Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması'ndaki haliyle aynen kabul edilmiştir. Hatay ve İskenderun sınırlarımız dışında kalmıştır. Karadeniz'de Rezve Deresi sınırına kadar gelen 1913 sınırı aynen kabul edilmek suretiyle Bulgaristan sınırı belirlenmiştir. Yunanistan sınırı Meriç Nehri olarak kabul edilmiş, Karaağaç savaş tazminatı olarak Türkiye'ye verilmiştir. Mısır ve Sudan'da İngiliz hakimiyeti kabul edilmiş, Trablusgarp üzerindeki haklardan da vazgeçilmiştir. Türkiye-Irak sınırı çözüme kavuşmamış, 9 ay içinde çözüme kavuşması karara bağlanmıştır. Boğazlar. Lozan Konferansı'nın en zor geçen görüşmelerinden biridir. Rusların Boğazlarla ilgili görüşmelere katılmaları ve Türk görüşüne yakın bir tavır izlemelerine karşılık İngilizler kendi isteklerini müttefiklerin isteğiymiş gibi ileri sürmüşlerdir. Boğazlar meselesinde sert tartışmalar yaşanmasının nedeni Karadeniz'e komşu olmayan devletlerin de meseleye karışmalarıdır. Sonunda Türk Devleti'nin hakimiyeti altındaki topraklarda bulunan Çanakkale ve İstanbul boğazlarından yabancı gemilerin serbestçe geçmesi prensip olarak kabul edilmiştir. Barış zamanında yabancı ticaret gemilerine tam geçiş serbestliği tanınmış, savaş zamanında Türkiye tarafsız ise barış zamanındaki rejimin uygulanması, Türkiye savaşta tarafsız ise gemilerin düşmana yardım etmemek şartıyla bazı sınırlamalarla boğazlardan serbestçe geçebilmeleri kararlaştırılmıştır. Boğazlardan geçişi denetlemek için bir uluslararası komisyon kurulacak ve başkanı Türk olacaktır. 1926'da imzalanan Ankara Antlaşması ile Musul'un İngilizlerin manda yönetimi altında Irak'a bırakılmasına karar verilecektir. Türkiye'nin şartlar değiştiği gerekçesiyle bulunduğu girişimler sonucunda 20 Temmuz 1936'da Montreux Boğazlar Sözleşmesi imzalanarak Boğazlar bugünkü statüsüne kavuşmuştur. Lozan Konferansı'nda görüşülen meseleler, devamı, adalar. Lozan'da İmroz, Bozcaada ve Taşan adaları Türkiye'ye bırakılmıştır. Sisam, Sakız, Midilli, Limni ve Semadirek adaları askersiz olmaları şartıyla Yunanistan'a bırakılmıştır. 1912'den beri işgal altındaki Rodos ve 12 ada ile yanlarındaki adacıklar ve karasularımızdaki Meis adasının İtalyanlara verilmesi kabul edilmiştir. Kıbrıs adası 5 Kasım 1914'ten beri İngiltere'ye terk edilmiş sayılacaktır. Kıbrıs'taki Türklerin 2 yıl içinde Türk vatandaşlığına geçebilme imkanı garanti altına alınmıştı. Afrika ve Arap Yarımadası, Mısır ve Sudan üzerindeki Türk hatlarından 5 Kasım 1914 tarihinden geçerli olmak üzere vazgeçilmiş ve buralar İngilizlere verilmiştir. Filistin, Sina, Yemen, Asir, Hicaz ve Irak üzerinde de Türkiye hiçbir hakkının kalmadığını kabul ederek İngilizlere vermiştir. Ancak Irak sınırı sorunu daha sonra çözülecektir. Tunus ve Fas Fransa'ya bırakılmıştır. Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlara bırakılmıştır. İktisadi ve mali meseleler. Osmanlı borçları Osmanlı Devleti'nden ayrılan ülkeler arasında paylaşılacak ve Türkiye'nin payına düşen borçların ödenmesi belirli taksitlere bağlanacaktır. Kapitülasyonlar bütün sonuçlarıyla kaldırılmıştır. Azınlıklarla ilgili meseleler. Ermeni yurdu ile ilgili maddeleri Türk tarafının reddetmesi üzerine 18 Aralık 1922 tarihli oturumda Ermeniler konusu yer almamıştır. 9 Ocak 1923 tarihinde müttefikler gayrimüslim azınlıkların korunması konusundaki isteklerini sınırlamışlardır. Türk tarafı geniş kapsamlı bir genel affın ilanı ve azınlıkları askeri görevden muaf tutmayı reddetmiştir. Bu mesele Türk tarafının isteği doğrultusunda çözülmüştür. Türkiye'de yerleşmiş Ortodoks Rumlarla Yunanistan'da yaşayan Müslüman Türklerin mübadelesi de görüşülmüştür. Alınan karara göre Türkiye içinde yaşayan Müslüman olmayan azınlıklar Türk uyruklu sayılacaklardır. Türkiye'de yaşayan Rumlarla Yunanistan'daki Türkler değiş tokuşa tabi tutulacaklar, İstanbul'da yaşayan Rumlarla Batı Trakya'da yaşayan Türkler bunun dışında tutulacaklardır. İstanbul'daki Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin dokunulmazlığı olacaktır. Yabancı okullar Türk Maarif Vekaleti müfettişleri tarafından teftiş edilebilecekler ve müdür yardımcılarından biri Türk olacaktır. Adım adım Cumhuriyete gidiş. 2. TBMM 11 Ağustos 1923 Cumartesi günü çalışmalarına başlamıştır. 14 Ağustos'ta Salahaddin Adil Paşa İstanbul Komutanlığı'na atanmıştır. 23 Ağustos 1923'te TBMM'nin Lozan Antlaşması'nı tasdik etmesiyle İstanbul'un boşaltılması süreci resmen başlatılmıştır. 13 Ekim 1923'te anayasaya dahil edilen madde ile Türkiye Devleti'nin başkenti Ankara şehri olarak belirlenmiştir. Cumhuriyet'in ilanı. Mustafa Kemal son dönemlerdeki hükümet bunalımlarını aşmak üzere 25 ve 26 Ekim günlerinde hükümeti Çankaya'da toplayarak hükümetin istifa etmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca yeni kurulacak hükümette mevcut hükümet üyelerinden hiç kimsenin görev kabul etmemesini istemiştir. Böylece muhalefete de hükümet kurma imkanı tanınmıştır. Ancak bütün hükümet kurma girişimleri başarısız kalınca meclis başkanı yol göstermesi için davet edilmiştir. Mustafa Kemal anayasanın bazı maddelerinin düzeltilmesi için hazırladığı metni vermiş ve anayasa komisyonunda müzakere edilmiştir. Bu düzenlemeler Anayasa Komisyonu Başkanı Yunus Nadi Bey tarafından meclise getirilmiş ve Cumhuriyet'in ilanı kabul edilmiştir. 29 Ekim 1923. Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı seçilmiştir. İsmet Paşa Başbakanlığa getirilmiştir. Fethi Bey Meclis Başkanlığına seçilmiştir. 1. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın önemli gelişmeleri ve tarihleri ile ilgili aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır? A. Amasya Genelgesi 11 Eylül 1919, B. Misak-ı Milli'nin ilanı, 28 Ocak 1920, C. Saltanatın kaldırılması, 1 Kasım 1922, D. Mudanya Ateşkes Antlaşması, 11 Ekim 1922, E. Lozan Barış Antlaşması, 24 Temmuz 1923. Yanıt A. Amasya Genelgesi, 11 Eylül 1919. 2. TBMM tarafından Lozan'a gönderilen heyet aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? A. İsmet Bey, Şükrü Saraçoğlu, Kazım Karabekir. B. İsmet Bey, Hasan Saka, Ali Fuat Paşa. C. İsmet Bey, Rıza Nur, Hasan Saka. D. İsmet Bey, Refet Paşa, Ali Fuat Paşa. E. İsmet Bey, Rauf Bey, Recep Bey. Yanıt C. İsmet Bey, Rıza Nur, Hasan Saka. 3. Lozan Barış Antlaşması'nın içeriği ve temel özellikleri değerlendirildiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? A. Azınlıklar Türk uyruklu sayılmıştır. B. Ulus devletin kökleşmesini sağlamıştır. C. Birinci Dünya Savaşı'nı kesin olarak sona erdirmiştir. D. Misak-ı Milli'yi tam olarak gerçekleştirmiştir. E. Türkiye Devleti'nin kurucu antlaşmasıdır. Yanıt D. Misak-ı Milli'yi tam olarak gerçekleştirmiştir. 4. Aşağıdaki konulardan hangisi Lozan Barış Konferansı görüşmelerinin 4 Şubat 1923'te kesintiye uğramasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A. Boğazlar sorunu, B. Kıbrıs ve adalar sorunu, C. Kapitülasyonların kaldırılması, D. Osmanlı borçları, E. Savaş tazminatı ve tamirat bedeli. Yanıt B. Kıbrıs ve adalar sorunu. 5. TBMM saltanatı hangi tarihte kaldırmıştır? A. 23 Nisan 1920, B. 29 Ekim 1923, C. 13 Ekim 1923, D. 1 Kasım 1922, E. 9 Eylül 1922. Yanıt D. 1 Kasım 1922. 6. Ankara'nın başkent seçildiği tarih hangisidir? A. 23 Eylül 1923, B. 9 Ekim 1923, C. 23 Nisan 1923, D. 13 Ekim 1923, E. 29 Ekim 1923. Yanıt D. 13 Ekim 1923. 7. Aşağıdaki devletlerden hangisi Mudanya Konferansı'na katılmamıştır? A. Fransa, B. İtalya, C. Yunanistan, D. İngiltere, E. Amerika Birleşik Devletleri. Yanıt C. Yunanistan. 8. Aşağıdaki devletlerden hangisi Lozan görüşmelerine sadece Boğazlar konusu ile ilgili olarak katılmıştır? A. İngiltere, B. Fransa, C. Sovyet Rusya, D. Yunanistan, E. Amerika Birleşik Devletleri. Yanıt C. Sovyet Rusya. 9. Aşağıdaki devletlerden hangisi Lozan Konferansı'na katılmış ancak Lozan Barış Antlaşması'nı imzalamamıştır? A. Fransa, B. İngiltere, C. Almanya, D. Yunanistan, E. ABD. Yanıt E. ABD. 10. Aşağıdaki meselelerden hangisi Lozan'da Misak-ı Milli'ye uygun olarak çözümlenmiştir? A. Suriye sınırı, B. Kapitülasyonlar, C. Boğazlar, D. Batı Trakya, E. Irak sınırı. Yanıt B. Kapitülasyonlar. 11. 1. Patrikhane, 2. Savaş tazminatı, 3. Dış borçlar, 4. Nüfus mübadelesi. Lozan'da görüşülen yukarıdaki konulardan hangileri yalnızca Türkiye ve Yunanistan'ı ilgilendiren konulardır? A. Yalnız 1, B. 2 ve 3, C. 2 ve 4, D. 1, 2 ve 4, E. 1 ve 4. Yanıt E. 1 ve 4. 12. Boğazların bugünkü statüsüne kavuşması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir? A. Lozan Barış Antlaşması, B. Mondros Ateşkes Antlaşması, C. Mudanya Ateşkes Antlaşması, D. Sevr Antlaşması, E. Montreux Boğazlar Sözleşmesi. Yanıt E. Montreux Boğazlar Sözleşmesi. 13. TBMM Lozan Antlaşması'nı hangi tarihte onaylamıştır? A. 23 Ağustos 1923, B. 9 Eylül 1923, C. 29 Ekim 1923, D. 11 Aralık 1923, E. 3 Mart 1924. Yanıt A. 23 Ağustos 1923. 14. Lozan görüşmelerine sadece gözlemci olarak katılan ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. Belçika, B. Portekiz, C. ABD, D. Romanya, E. Japonya. Yanıt C. ABD. 15. Türkiye'nin boğazlar üzerindeki hakimiyetini tam olarak sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A. Hünkar İskelesi Antlaşması, B. Montreux Boğazlar Sözleşmesi, C. Mudanya Antlaşması, D. İstanbul Antlaşması, E. Balta Limanı Antlaşması. Yanıt B. Montreux Boğazlar Sözleşmesi. Kitabın sonu. 1 Ekim 2014. Sayfa 52.